Programımıza devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam ve Serdar Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Buyurun hocam.
Şimdi bu hücredeki olayların zincirleme işlemler olduğunu gördük. Halbuki erim teorisi neyi iddia ediyor? Her şeyin kademe kademe geçtiğini iddia ediyor. Hücrede ama o zincirin tamamının olması lazım. O zincirdeki en ufak bir eksiklik çok hayati işlemlerin yok olmasına, kesilmesine, hastalıklara ve ölümlere yol açıyor. Şimdi mesela bizim vücudumuz için şekerin kandaki şeker oranının dengede tutulması çok önemli. Belli bir değerin altında veya üstünde olması hastalık. Zaten vücut o tür durumları kaldırmıyor. Ölüyoruz neticesinde. Şimdi bunlar için Allah özellikle çok ilginç sistemler hakikaten yaratmış. Özel hormonlar var. Epinefrin, insülin gibi. Bunlar bir denge içinde tutulmasını sağlıyor. Bu hormonların insanlar ilk olduğundan itibaren var olması şart. Kademe kademe bir tanesi epinefrin olacak, daha sonra insülin olacak diye bir durum söz konusu değil. İkisinin birden olması lazım. Ayrıca o hormonların bütün etki mekanizmaları, zincirleme bütün etki mekanizmaların aynı anda olmaları lazım. Önceden de belirtmiştik, bu durum şuna benziyor. Bir arabanız var ve o arabada bir sürücü koltuğundasınız. Ama yolda zikzaklı, yani çeşitli şekillerde direksiyonu bükmeniz lazım. Direksiyonu kilitli olan bir sistem mutlaka yoldan çıkacaktır. Onun gibi şeker oranı da biz günlük hayatımızda besinleri tükettiğimizde, yediğimizde, hareket yaptığımızda şeker oranları sürekli değişir kanımızda. Dolayısıyla onun o aralığa sürekli şuurlu, kontrollü bir şekilde eriştirilmesi gerekiyor. İşte bunun için özel olarak bir defa kanımızdaki şeker oranını tespit eden alıcılar var. O alıcıların tespit etmesine göre epinefrin veya insülin gibi hormonların çalışılması söz konusu. Onların da zincirleme bir şekilde görevlerini yapması söz konusu. Ve bunların bütün aşamaları aynı anda olmak zorunda. Çünkü eksikliğinde bahsettiğimiz gibi hücre en hayati görevlerini gerçekleştiremiyor ve ölüyor. Mesela bunlardan epinefrine bakalım. Epinefrin özelliği kandaki şeker oranını arttırıyor. Şimdi şeker molekülleri hücrede şeker zincirleri halinde tutuluyor. Glikojen deniliyor buna. Bu haliyle glikojen bir depo vasfında. Bir defa bir maddenin fabrikalarda vardır, ambarlar vardır, stoklar vardır. Oralarda depo edilmesi çok şuurlu bir iştir. Orada ihtiyaç halinde alınması gerekir. Hücrelerimizde de öyle. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere bir şekilde depo edilmiştir glikoz. Bu açık bir yaratılış değildi. Peki tamam depo ediliyor da oradan alınması nasıl oluyor? Onunla alakalı ikiye alabilir miyiz acaba? Onunla alakalı çok özel bir sistem var. Ve bu sistem çok sayıda aşamadan oluşuyor. Biz bunun bir kesitini göreceğiz inşallah şimdi. Bu epinefrine özel bir defa hücrelerde bir alıcı var. Bu alıcı epinefrinden gelen bilgiyi anlıyor adeta. Epinefrin hormonuna özel burada bir özel bir alıcı var. Bu öncelikle zara oturacak yapıda olması lazım. Her madde zarda olmaz. Doğru bir şekilde yönlenmesi lazım. Ve epinefrine bakan yönde, yani hücrenin dış yüzeyine bakan tarafta o alıcının yerleşmesi lazım. Aynı zamanda bunun başka maddeleri tetikliyor olabilmesi lazım. Tek başına mesela evrimciler diyor ya, kademe kademe gelişim olduğu iddiasındalar. Mesela ilk başta hormon var. Hani hormon da zaten tesadüfen olmaz. Onların içinde çok sayıda enzimin varlığı şart. Sadece hormonda bir anlamı yok hücre için. Hani olsun orada bir şekilde bir hormon olsun. Aynı zamanda alıcı da olsun. Ne anlamı var? Bir hormon, bir alıcı sürekli bağlandı. Bunun kademe kademe ne şeyi var vücuda yararı? Evet. Bu haliyle hiçbir anlamı yok. Bu haliyle şu zincirin diğer tarafının görevleri yerine gerçekleştirilmediği için yine hastalıklar ve ölüm gerçekleşecek. Şimdi diyelim tamam, bundan sonra ne oluyor? Uyarılan bu alıcı başka bir maddenin üretilmesini sağlıyor. Şimdi burada saklik AMP deniliyor buna. Özel bir hücre içi molekül, haberci bir molekül bu. Bunun üretimi burada hızlı bir şekilde gösteriliyor ama çok özel bir yöntem de oluyor. G proteini denilen bir yapı var. Bu üç parçadan oluşuyor. Hormon bağlandığı zaman alıcıya bu G proteinine bir değişikliğe sebep oluyor bu. Olmasıyla beraber o üç parçadan bir parça ayrılıyor. O ayrılan parça özel bir enzimi, o da zara entegre vaziyettedir. Zarın üzerindedir. Onu uyarıyor. Uyarılmasıyla beraber işte bu haberci molekül üretiliyor. Bunun gerçekten de tam böyle olması lazım. Yani tam hormon bağlandığında bu işlemi gerçekleşmesi lazım. Çünkü diğer türlü olsa, yani kontrolsüz bir şekilde bu enzim çalışıyor olsa, bakın burada bir enzim var, bir görev de görüyor. Bir haberci molekül üretiyor ama bunun tek başına da bir anlamı yok. Bunun belli bir zamanda, belli bir uyarı geldiğinde çalışıyor olması lazım. İşte bu hormon uyarısı geldiğinde çalışmadığı takdirde ne olur? Hücrede kan oranı, şeker oranı kontrolsüz bir şekilde artar. Mutlaka bu kontrol mekanizmasıyla beraber olması gerekiyor. Yani ilk baştan kontrol mekanizmasıyla beraber yaratılmıştır inşallah, Allah'ın sanatı. Şimdi bu haberci molekül üretildi. Tamam, haberci molekül ilk başta var diyelim. Hani kademe kademe iddiasında var ya. Ne anlamı var bunun? Yani bir yerden bir bilgi geliyor ama o bilginin ne olduğunu kimse anlamıyor. Ve o bilgi bir şey de ifade etmiyor başkalarına. İşte bunu da uyaran başka bir zincirleme sistem geliyor. Bakın 1, 2, 3 aşamalı zincirleme başka bir sistem devrede. Bir enzim başka enzimi uyarıyor. O enzim başka enzimi uyarıyor. O enzim de başka enzimi uyarıyor. Bunun neticesinde bir defa ne oluyor? Bilgi güçlendiriliyor. İşte bu son aşamadan sonra en son aktif hale gelen enzim bizim o depo halinde bulunan şeker molekülünün depodan bir tanesini çekiyor. Böylece şeker hücrede serbest hale geliyor. Depodan çekilmiş. Ama bu haliyle de bir anlamı yok bunun. Çünkü bizim kanda bu şeker oranın uygun, doğru oranlarda olması gerekiyor. Kanda az olan şeker oranın tekrar normal seviyeye çıkarılması gerekiyor. Bu haliyle şeker hücrenin içinde sadece depodan alınmış oldu. İşte buna yönelik de özel kanallar var. Bu insülin bu özel kanalların da aynı şekilde bu takdirde çalışıyor olması lazım. Yani şekerin dışarı çıkmasını sağlayan sistemin çalıştırıyor olması lazım. Şimdi burada çok sayıda aşama var. Kapılar var. Şurada arada 3 tane enzim var. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 kadar parça var burada. Bu parçaların her birinin aynı anda oluyor olması lazım. Ve 10 parçanın bütün amino asit dizimlerinin her birinin mükemmel olması lazım. Yani zarda olması gereken zarda olacak. Biri uyarı geldiğinde o uyarıyı anlayacak kısım doğru çalışıyor olması lazım. Bunun hedef edindiği bir sonraki enzimle aradaki bağlantının doğru olması lazım. Üç boyutlu yapıların her birinin tam mükemmel bir şekilde olması lazım. Bu takdirde bir anlamı var. Şimdi bu halde neyi gördük? Şeker kana karıştı. Ama biz burada sadece şey ifade ettik. Yani kana karışıyor dedik. Kana doğru bir şekilde karışması lazım. Yani çok fazla kandaki oranı da artmaması lazım. Diğer sistemle orantılı olması lazım. Yani mesela diyelim araba yolda gidiyor. Biraz bir kıvrılma var yolda. Biraz bir o zaman direksiyonu çevirmeniz lazım. Şimdi yolda kıvrılma var diye şiddetli bir şekilde direksiyonu çevirseniz ne olur? Yine yoldan çıkarsınız. Bu sistemin de bütün o matematiksel ayarların mükemmel olması lazım en baştan. Yani sadece bu işlemin yapılması da yeterli değil. Bu işlemin doğru oranda, doğru ölçüde yapılması lazım. Veya arabayla gidiyorsunuz. Yolda bir kıvrılma var sağa doğru. Ama siz arabayı aynı ölçüde çevirmediniz direksiyonu. Ne olur? Yine yoldan çıkarsınız. Yani mükemmel bir matematiksel oranla bu enzimlerin çalışması lazım. Nitekim Allah ayetlerde inşallah buyuruyor. Yani her şey bir ölçüyle yarattığını bildiriyor inşallah. Konu şeytanı Allah'a sınırız. Hakikaten hücrelerimizde bu böyle. Yani bütün enzimlerin varlığı, o mükemmel üç boyutlu yapıları, o gördükleri harika görevler her birinin aynı anda olması lazım. Bu da evrimin kademe kademe gelişiyor iddiasının ne kadar saçma olduğunu gösteriyor.
Evet.
İnşallah.
Şimdi aslında bir yerde, yani Serdar'ın anlattıklarına baktığımızda ve evrim teorisini savunan kişilerin anlattıklarına baktığımızda evrimciler aslında şunu iddia ediyorlar, öyle anlaşılıyor. Diyorlar ki bir hücre İşte bahsettikleri ortamda, ki tamamen uydurmadır o ortam. Yani ilkel atmosfer dedikleri, iddia ettikleri bir ortam, ki böyle bir ortam olmamıştır hiçbir zaman. O ortamda tesadüfen oldu diyorlar. E şimdi biz bugün bakıyoruz mikrobiyolojiye, işte genetik bilimine. Hücrenin içinde Darwin'in o ilkel şartlardaki tespitlerinin son derece ötesinde. Yani meğerse hücre içi böyle su dolu, jölemsi bir yapı değilmiş de, Darwin'in açıklaması bu şekilde. Son derece kompleks, sayısız neredeyse proteinden, enzimden, hormondan, moleküllerden oluşan bir yapıymış. Çok kompleksmiş. Bunu gördük 20. yüzyıl. Şah. Üzerine de, değil mi, genetik diye bir, hatta sadece hücrenin içindeki DNA'yı araştırmak için de bilim dalları kuruldu. Demek ki hücre çok kompleksmiş. Şimdi şunu anlıyoruz. Evrimciler bunu, şunu iddia ediyorlar demek ki. Hücre sahip olduğu bütün elemanlarla o anda tesadüfen var oldu diyor olmaları gerekiyor. Çünkü aksi takdirde var olan bir hücre eksik bir elemana sahipse çalışmaz. İşlemez yani. İşte ne diyorlar? Kademelerle sahip oldu. Ondan sonra da işte hücre şimdiki mükemmel haline geldi. Şimdi bunun olmayacağını biliyoruz. Anlattık defalarca. Yani işte indirgenemez kompleksik diye zaten bilimsel bir açıklama var. Nedir? Bir tane enzim bile olmasa, o 60-70 tane bir proteinden bir tanesi bile olmasa zaten hücreden bahsetmek söz konusu değil. O zaman diyor ki evrimciler, hücrenin sahip olduğu bütün özellikler, moleküller, enzimler hepsi bir anda tesadüfen var oldu. Şimdi bakın, bu da yetmez. Ayrıca diyor olmaları lazım ki bütün bu özellikleri, mesela fonksiyonlar anlatıyorsun, değil mi? Şeker vesaire, işte şekerin parçalanması, hücrenin dışına gönderilmesi, içeride kullanılması, organizasyonların da tesadüfen aynı anda meydana geliyor olduğunu iddia ediyor olmaları lazım. E şimdi biz bugün hücreye baktığımız zaman zaten böyle bir şeyin tesadüfen gerçekleşme ihtimalini sıfır olarak görüyoruz. Kim diyor bunu? Bütün bilim dalları diyor. Mesela senin dediğin gibi az önce matematik hesapları yapıldığında matematik bilimi de hücrenin tesadüfen meydana gelemeyeceğini ispat etmiştir. Mesela bir tane ördeğimiz var, onu verelim. Evrimci bir biyolog Salisbury, bakın bu imkansızlıkla ilgili ne diyor? Diyor ki orta büyüklükteki bir protein molekülü yaklaşık 300 amino asit içerir. Bunu kontrol eden DNA zincirinde ise yaklaşık 1000 nükleotit bulunacaktır. Yani 300 amino asit için 1000 tane nükleotide ihtiyaç var. Bir DNA zincirinde 4 çeşit nükleotit bulunduğunu hatırlatırsa, 4 tane biliyorsunuz nükleotit var. 1000 nükleotitlik bir dizi 4 üzeri 1000 farklı şekilde olabilecektir. Evet. Bakın kombinasyona bakın yani. 4 üzeri 1000. Küçük bir logaritma hesabıyla bulunan bu rakamsa aklın kavrama sınırlarının çok ötesindedir. Yani 4 üzeri 1000. Bakın bu küçük bir örnek ki sadece DNA'yı ele alsak bile 3.1 milyar bilgi zaten insan aklının kavrama sınırlarını zorluyor. Küçücük bir molekülün, proteinin oluşması bile 4 üzeri 1000 farklı şekilden meydana geliyor. Yani 4 üzeri 1000 ayrı şekil bir araya gelecek. Evrimcinin iddiasına göre tesadüfen ve ortaya bir protein çıkacak. Nasıl bir protein?
Sadece biri işlevsel bunların, yani kalanı da işlevsel.
Kalanı da işlevsel değil üstelik. Ve bu protein ortaya çıkmakla kalmayacak. Bir de görevini de bilecek. Yani şuurlu olacak. Şimdi protein üretiliyor ama, veya enzim üretiliyor ama hücre içinde. Üretildiği andan itibaren, yani var olduğu andan itibaren enzim ne yapması gerektiğini biliyor. Onu hangi ara öğreniyor? Evrimci kafaya göre. Yani öyle bir süreç yok ki. Yani enzimin evrim geçirerek yapması gereken işi öğreneceği bir vakti yok ki. Var olduğu an, yani üretildiği an zaten görevinin başında ve hemen süratle, vakit kaybetmeden görev mahalline gidip fonksiyonunu yerine getirip yardımcı oluyor proteinin oluşmasına. Mesela DNA'da işte protein sentezi yapılırken nasıl işte RNA geliyor, işte onu kopyalıyor. Bu operasyon içinde birçok enzim aynı zamanda da görev alıyor. Sadece RNA, o mesajcı RNA'nın çalışmasıyla olmuyor. Şimdi bakın, 900 ciltlik bir ansiklopedi düşünün. Bilgi bankası düşünün. Siz gideceksiniz, tam ihtiyacı yönelik olan bilgiyi, yani hücrenin talimat verdiği proteinle ilgili, üretimiyle ilgili bilgiyi o olağanüstü dev bilgi bankasında aramadan, vakit kaybetmeden, şaşırmadan gidip ilgili proteinle ilgili kısmı, yani 900 ciltlik bir şeyden, ansiklopediden 2 satır, 3 satırlık bir bilgiyi gidip alacaksınız ve hemen geri geleceksiniz. Bu mümkün mü?
Değil.
Yani insan aklını, sınırını hakikaten zorlayan bir şey.
Karanlık bir ortam. Aklı olan
ya
bir molekül.
Anlat anlat bitmez. Çok evet. Haklısın. Yani zifiri karanlık. Şimdi bir de bakın, bu anlattığımız fiiller, konuşmuştuk. Yani aklı şuuru olan varlıkların yapabileceği şeyler. Yani bir kere bilgi aramaya giden biri var. Yani bilgiden haberdar. Gittiği adresi biliyor. Yolu biliyor. Ama gözü yok. Hafıza yok. Şuur yok ama son derece akıllı ve son derece şuurlu davranıyor. Ve bakın, iş sadece enzimin oraya gidip de ilgili bilgiyi bulmasıyla da bırakılmamış. Ona aynı zamanda yardım da edilmiş. Bilgiyi bulacağı o koca zincirde ilgili yerler işaretlenmiş. Onun için. Peki bu işareti oraya kim koyuyor daha önceden? O işareti tanıyacak enzim mi, kim yapıyor? Enzim o işareti nereden biliyor? Görünce ne işe yaradığını nereden biliyor? Yani buradaki şuuru görmek, anlamak lazım. Bunlar böyle biyoloji dersi gibi değil. Yani öyle bakılırsa, lisede biz hani öylesine okur, notu almak için, yüksek not almak için hani bakardık. Öyle değil. Burada harika bir durum var. Yani aklı şuuru olmayan canlıların akıllı ve şuurlu davrandığını görüyoruz. Bu hücrenin içine, sadece hücrenin içine baktığımızda. Ama kainattaki her yaratılmış sanata, esere bakalım. Hepsinde bu güzellik var. Evet, şey. Onun için bakın, bu canlılardaki ve özellikle şimdi biz burada bahsettiğimiz, hücrede bahsettiğimiz akıl ve şuur, hücre, ne hücrenin ne de DNA'nın aklı şuuru değil. Bu hücreyi de, DNA'yı da ve tüm canlıları da, canlı cansız bütün varlıkları yaratan Yüce Rabbimizin aklının tecellisidir. Bir ayet okuyacağım. Kovulmuş şeyden Allah'a sığınırım. Haşr suresi 24. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir.
İnşallah.
İşte bakıyoruz hücreye.
İnşallah.
Hiçbir kusur.
Maşallah.
Söz konusu değil.
Maşallah.
Ne zaman baksak her seferinde bizi imanımızı arttıran, heyecanımızı arttıran, Yüce Rabbimizin yaratma gücünü, kudretini bize gösteren bir delille, bir ispatla, bir güzellikle karşılaşıyoruz her seferinde. Şekil ve suret verendir. Elhamdülillah. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. İşte İnşallah. Hücrenin içindeki bütün elemanlar da, elementler de yaptıkları o işlerle gerçekte Maşallah. Yüce Rabbimiz olan Allah'ı tesbih etmektedirler.
İnşallah.
Bunu böyle görmek İnşallah. Doğru Maşallah. Bakış açısıdır inşallah.
İnşallah. Yani hakikaten Allah, yani ancak bu kadar güzel yapılabilir.
Evet.
Allah sanatında üstün olan inşallah.
Maşallah.
Şimdi
yani Allah açısından tabii sınır yok inşallah.
Evet.
Hatta Allah özel olarak eksikliklerle yarattığını bildiriyor inşallah.
İnşallah.
Yani kendi işlerine mükemmel de sistemler evet. ama eksiklikler de özel olarak yaratılmış.
İnşallah.
Mesela hücrenin ölümlü olması, bozulmaya evet. uğraması, evet. insanın yaşlanması, değil mi? Hafızasını kaybetmesi yaşlılığına yakın, azalması evet. daha doğrusu evet. hatırlamakta, evet. bütün fonksiyonların gerilemesi,
evet.
bütün bunlar hastalıklar,
Tabii.
hepsi özel olarak yaratılmış eksiklikler Tabii. Allah tarafından. Onlar da kendi içinde mükemmel olarak yaratılmış
evet.
eksiklikler.
Tabii. Yani buradaki ana evet. konu, onlar da tesadüfen değil.
Evet.
Yani biz burada tesadüfün olmayacağını vurguluyoruz evet. tekrar tekrar Tabii. pekişsin diye. Yoksa hastalık da tesadüfen olmuyor ki.
Evet.
O da Allah'ın kontrolünde özel olarak meydana getiriliyor, yaratılıyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Mesela genetikte, genlerde eksiklik yaratılıyor ama onu onaracak sistemle yaratılmış.
Evet.
Ama o da böyle yani o anlamda eksiksiz olarak yaratılmamış. O eksiklikler sonucunda hastalıklar oluşuyor, kanser oluşuyor, aksaklıklar, sakatlıklar oluşuyor, ölüm oluşuyor inşallah.
Evet, inşallah.
Şimdi o önceki şeyde ne gördük? 10 tane parçanın birbirine ihtiyaç duyduğunu ve her birinin beraberce çalıştığını gördük. Şimdi hani programda evrimciler şey iddia ediyorlar. Diyorlar ki işte bir Hamlet tesadüfen olamaz diyor Yiğit Bulut. Hamlet tesadüfen olamaz. Ama işte bir bilgisayar olsa, bir şey olsa onu kontrol etse, dese ki yani sen şu an yanlış yaptın, doğrusu budur şeklinde bir düzeltmeyle onu yönlendirse Hamlet yazılabilir diyor evrimci. Ne kadar saçma bir iddia. Yani bir defa bir
maymun diyor bıraktın. Tuşlara basacak ama hep doğru tuşa bastığında yazı yazacak. O zaman maymuna da ihtiyaç yok ki orada. Yani
zaten var
ya. Sen zaten programda hazırla yani normal bilgisayarda maymuna ne gerek var orada zaten. Evet. Güya maymunu sokunca olaya böyle hani evet, tesadüfen olabileceğinin şeyini sokmuş oluyor. Kardeşim sen orada zaten yani maymuna hiç gerek yok ki. Tuşlar kendi kendine zaten olur öyle bilgisayar programıyla. Yani Hamlet'i yazdırırsın. Zaten Hamlet'i yazan bir akıl program orada Hamlet'i yazdırıyor. Evet. Orada maymunu sokunca sanki olaya böyle ha o zaman tamam diyeceğiz. Doğada tesadüfen oluyor bu. Kepazeliğe bakın ya,
bu
yani.
Var ya bak, hakikaten çok açık hocam özür dilerim bir araya girip aklıma geldi. Hakikaten mantık perişanlığı bu. Ya yani yerlerde sürünüyorlar. Ya yani evet, maymuna sığınıyor. Gidiyor abi şunu yaz da diyor. Biz de bir laf ettik hani onu da ispat ederiz bakın. Bir maymun değil. Biz o vatandaşa iyilik yapalım. Dünyadaki bütün maymunları toplayalım. Daktilo'la verelim. Başlarına geçsinler ki vatandaş diyor ya Shakespeare yazar, Hamlet'i yazar vesaire falan. Şimdi o hayvanlar tabii doğal olarak yani zaten hani öyle bir konuyu olmaz da hani daktilosunda maymun olmaz. Bunlar zaten hep hayali şeyler yani masalsı anlatımlar.
Deneyini yapıyorlar
evrimciler. Olmuyor da bak burada şöyle bir yine mantık çöküntüsü var. Sen şimdi dünyadaki bütün maymunları toplayalım. Daktilo'nun başına koyalım. Yani bir şeyler yazdırmaya çalışsınlar. Şimdi hata yapacak ya. Her seferinde hata yapacak yani neticede. Bir çıkış alacağız o hataları. Çünkü hataları da biriktirmek gerekiyor. Nasıl ki yani ara geçiş formları olmadığı gibi olsaydı bugün olurdu. O hatalar, biriken hataları atacağımız çöp kutuları olması gerekirdi. Ya bir yerde biriktireceğiz onları. Ya dünyadaki hiçbir çöp kutusu o hataların yapılmış kağıtları biriktirmeye yetmez ki. Ya neden bahsediyorsun? Yani onları sen daha stoklayacak yer bulamazken Hamlet, Shakespeare sayfalarca yani cilt cilt bir şey kitap, büyük bir kitabı meydana getirmek zaten dünyadaki teknik, teknoloji, imkan buna yeterli değil yani. Onun için öyle maymunla, kediyle, köpekle yani aklı başında bir yazı meydana getirme düşüncesi ve bunu öyle söyleyip sanki hani olabilirmiş gibi anlatmak bilim adamına yakışmaz. Çok ayıp. Yani hakikaten mantık perişanlığı, yazık yani. Acınacak halleler.
Evet, orada zaten maymunun yanına daktilo koyuyorlar. Maymun daktilonun yanına bile gitmiyor yani. Maymun daktilonun ne alakası var? Şimdi bakın, bu bir Serdar hocam sen bir şey anlatacaksın da ondan önce şunu gösterelim. Bakın neler söylüyorlar. Bir güzel bir örnek bu. Buradaki mantık acını bir görelim. 3 pardon. Bakın, şimdi bu Habertürk'te çıkan evrimcilerin söylediği. Bakın ne diyorlar?
Yani canlıları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin, bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamasının bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölyesi?
Araba oluyor.
Evet, bakın şimdi diyor ki burada, bütün işte enzimleri ve proteinleri almış böyle.
Enzimatik.
Evet, enzimatik. Yani o sistem vardı. Yani biz önce biraz önce anlattık. İndirgenemez kompleks. Bunlardan aradan bir parça çıktığı zaman sistem olmuyor. Bütün hepsinin birdenbire aynı anda, aynı yerde var olması gerekiyor. Şimdi bunu bir örnekle şöyle diyor. Mesela bir araba atölyesinde diyor, arabayı oluşturan parçalar var diyor. Araba atölyesinde bütün parçalar var. İşte şanzımanı var, pistonları var. Ondan sonra el freni var. Hepsi var. Kapı tokmakları var, tekerlekleri var. Onların vidaları var. Yan yana duruyor bunlar. Bundan diyor tesadüfen araba olur diyor. Ya böyle bir rezalet rezalet.
Yani başka... benzediğini bir defa çok iyi anlamış bu durum. Aynı bu araba örneğine benziyor diyor.
Evet.
Ama mantık tamamen çökmüş.
Yani rezalet şeklinde artık mantık.
Evet, evet, evet.
Yani evet. Herhangi yaştaki herhangi bir insan ne evet, 70 ne 3 yaşındaki insan evet, hiç kimsenin söyleyemeyeceği bir duruma düşmüş.
Burada... Yok kendi de inanmıyor zaten evet, buna. Yani burada bakın şu Darwinizm saçmalığını savunmak adına evet, düştükleri durumu evet, gösteriyor bu. Yoksa O da bilir yani, öyle saçma şey olur mu? 5 yaşındaki çocuk da bilir. Araba atölyesindeki arabaların parçaları yan yana gelir mi? Yani böyle kalkacak pistonlar, pistonlara eklenecek vidalar, onun üzerinde sıkılacak böyle. Kendi kendine kapı camları, kapılara yerleşecek böyle. Tokmaklar yerleşecek, iç döşeme olacak.
Kim
ondan sonra.
Kim yapacak bunu?
Bu kendi kendine olacak diyor bu yani. Böyle bir rezalet. İşte bu Darwinizm'in nasıl bir rezalet olduğunun ortaya konmuş hali. Ama işte bu rezaleti savunmak için bir yalanla başladıkları, bu hani her şeyin haşa tesadüfen olduğunu savunmak adına binlerce rezalet şeklinde yalan söylüyorlar. Evet. Yani her söyledikleri bir kepazelik. Onun yani çok somut bir örneği işte, yani arabanın kendi kendine olduğunu iddia edecek kadar parçaları, arabanın bir parçası bile kendi kendine oluşmaz. Böyle bir konu olmaz. Hatta arabanın yani biliyorsunuz araba fabrikalarında arabalar imal ediliyor, montajı yapılıyor ve bunların arasında gene de hatalı olanlar çıkılır. Yani hep test edildikten sonra bir kısmı geri döner, tekrar sökülüp tekrar yeniden yapılır. Bir hata payı vardır. Evet. Ya o kadar akıllı insan, robot makineler, bilgisayar sistemleriyle çalışılmasına rağmen mutlaka hatalı montajlar olur ki, yani görünen bir hata da değildir. Yani montaj sırasındaki bir eksiklik, bir milimetrik hatalar bunu meydana getiriyor. İşte bu evrimcilerin durumu bu.
Evet. Yani bir defa şöyle bir şey, hani bir eksiklik olduğunda onu tamamlamaya yönelik bir irade ortada yok ki, yani şeyler arasında, evrimciler arasında. Yani bir kusur varsa var yani, ölür, biter, orada biter. Bunun için illa böyle canlı bir hücre yapmaya çalışan tesadüfler, doğa kanunları, öyle bir ortam yok. Evet. Yani öyle sanatlı bir eser o sanatçıyı gösterir. Yani evet, öyle mükemmel bir hücre, mükemmel kudreti gösterir. Allah'ın mükemmel kudretini gösterir.
Evet.
Şimdi bir örnek var, onu gösterebilir miyim? İkide. Bunda herhalde bağlantılı bir problem mi oldu?
İki açık.
İki açık, tamam. Tamam, bilgisayardan kaynaklanıyor.
İstersen...
Evet, oldu, geldi. Şimdi, o 10 adımdan bir tanesi burada. İşte 3 parçadan oluşan G proteini vardı. İşte bu da alıcıdan uyarılmasıyla beraber ana parçadan ayrıldı. Başka bir enzime bağlandı. Şimdi kademe kademe gelişim olması ne kadar saçma bir iddia. Ona bakalım. Şimdi bunlar, yani şimdi ortada hiçbir şey yok. Bu iki parçanın, bu proteinle enzimin birbiriyle etkileşim halinde olması lazım. Şimdi diğer parçalar hiç yok diyelim. O etkileşimle alakalı bir durum ortaya çıkacak. Yani enzim ne olduğunu düşünelim. İşte bunun için şöyle özel bir yapı gerekiyor. Yani birbirine bakan amino asitler, bunların bir parçası hücre zarının alt yüzünde, biri de hücreye tam oturacak şekilde. Bunun böyle olabilmesi için, yani bütün amino asitlerin, mesela burada yağ molekülleri var. O yağ moleküllerine özgü mesela amino asitler olacak. Bir kısmı hani hücrede zardan zara, zarın bir ucundan bir ucuna gitmesi açısından. Diğeri alttan bağlanacak şekilde bir amino asit dizisi olması lazım. Ve bunun karşılıklı etkileşimiyle ilgili karşı enzimde ne olduğunu bilircesine bir amino asit dizilimi olması lazım. Bütün bunların aynı anda olması lazım. Şimdi peki aynı anda olması buna ne yararı var? Mesela mutasyonlar oldu, bir şey oldu. Neticede hakikaten biri diğeriyle etkileşimli oldu. Bunun ne yararı var ki? Yani bütün bu yapının, bütün bu 10 enzimin, her parçanın bütün olduğu takdirde bir yararı var. Yani bunun bir faydası yok. Yani iki tane enzim birbiriyle karşı karşıya geldi. Ne oldu? Hiçbir şey olmaz yani ondan. Bütün bu parçaların hepsi aynı anda doğru matematiksel yapıları, doğru ölçüleriyle beraber olduğu zaman bir faydası var. Buradaki fayda neydi? Şeker üretimiydi. Yani şekerin o depodan sökülüp hücre dışarısına bırakılmasıyla ilgili bir durum vardı. Küçücük iki tane enzim birbiriyle etkileşimin o bütün süreçte hiçbir şeyi yoktur, faydası yoktur. O bütünü gören bir göz gerekir bunun için. Bütünü bilen bir bilgi, akıl gerekir. Tesadüflerde böyle bir durum yok. Doğa kanunlarında da böyle bir durum yok. Bunlar ancak her şeyi yaratan Allah'ın kudretinin eseri inşallah.
Evet, yani bir kere çok açık bir gerçek var. Yani bu bir mantık acizi. Yani böyle mesela şimdi sıkışınca proteinlerin mesela olamayacağı anlatılınca, ispatlanınca bu sefer uzaylılar demeye başladılar. Uzaylılar getirdi bu ilk proteinleri, ilk hücreyi. Yani Darwinistler, bazı Darwinistler tabii, hepsi böyle değil. Sırf bu rezaleti savunmak adına tam bir kepazelik çıkartıyorlar. Yani bir araba atölyesinde araba kendi kendine olur mu? Yani böyle rezalet olur mu? Ya da işte uzaylılar getirdiler. Ya kardeşim, hani hocamız diyor ya, yani böyle uzaylı kardeşim yani işi gücü yok. Buraya protein taşıyacak. Zaten uzaylı diye bir şey yok da yani. Hadi olsa uzaylı. Tamam kardeşim, uzaylıyı kim yarattı yani, değil mi? Böyle yani Allah yarattı dememek için böyle düşünen durum, tabii o zaman onun da ona göre hesabı olacak inşallah.
Şu an mesela o dedikleri, iddia ettikleri uzaylının durumunda değiliz biz. Yani onlar madem böyle bir şey düşünebiliyor, hani böyle bir detaylı kimyasal yapılardan haberleri var. Bütün yapıların detaylarıyla şey bilgileri de var. Çünkü biz mesela sadece bir kısmını biliyoruz. Ayrıca bilmelerin yanında üretebiliyorlar. Şimdi böyle üstün bir uzaylı, hocamın da belirttiği gibi onun eseri. Elbette Allah'ın eseri inşallah.
Ya iddia bir de yine bak, bu iddia da perişan bir iddia. Mesela şimdi evrimciler bir adımlık düşünebiliyorlar en fazla. Yani veya o an, hatta bir adım bile değil. O an hani nasıl kurtarırız gibi kafa karıştırıcı izahlar. İlk hücre nasıl oldu? İşte uzaydan geldi. Ya kardeşim, senin dediğin gibi olsa, yani uzaylıların böyle bir teknolojisi olsa, yani olmayan uzaylıların böyle olmayan bir teknolojileri olsa bile, ya adam niye gökten protein yağdırsın ya? Yani böyle bir teknolojisi varsa. Yani bir, gökten protein yağdıran adam veya hücre yağdıran adam, o bilgi, o teknolojiye sahip biri, zaten o proteinin o zamanki, yani oksijenin olduğu atmosferde parçalanacağını da bilir. Çünkü senin evrimcinin iddiası ne? O hücreyi attı, sonra o hücre bölündü, insan oldu, değil mi? Uzaylı zaten onu biliyor. Yani insan olacak bu hücreden. Niye onunla uğraşsın? Hazır, yani olmuş insan atı verirlerdi gökten. Hücreyle, proteinle, enzimle, o kadar mikrobiyolojik, gözle görünmeyecek canlılarla ne uğraşsın bu adamlar? Ya gökte hazır atarlardı. İnsan da işte yere düşer, devam ederdi. Yani ne farkı var ki? İnsan... Sen diyorsun ki uzaylı şey, evrimciler bir hücre attı veya protein, neyse. İnsanda 100 trilyon hücre. Ya 100 trilyon hücreyi bir seferde atıverirdi. Al sana insan. Ya böyle bir mantık çöküntüsü, böyle bir perişanlığa ne gerek var? Yani yalan söylemenin sözde bilimsel adı evrim, Darwinizm. Yazık günah, rezil oluyorsunuz işte. Bak biz her gün burada sizin bir yalanınızı deşifre ediyoruz. Bir sapkın mantığınızı ve yalanınızı ortaya çıkarıyoruz. İyi mi oluyor bu? Yani insanda biraz utanma olur ya. Yani bu kadar da hayret yani. Hakikaten insan şaşırıyor yani.
Yani evet, yani işte bir araba atölyesinde araba kendi kendine olacak demeye getiriyorsa bir insan zaten.
Ya işlevselliğini yani nasıl vereceksin o arabaya? Yani geldi parçalar. Yani nasıl olacak o, mesela hücre de diyorsun evrimciler. Bütün moleküller bir işte tesadüfen bir yere geldi, sonra ya bu fonksiyonu nereden biliyor? Yani bir hücre daha sonraki adımı nereden biliyor? Daha sonraki adım biraz gerilecek, şişecek ve tam bölünme aşamasına, kıvamına geldiğinde bölünmeye başlayacak. O da yetmiyor, şunu da bilecek. Ya bir dakika, ben bölünüyorum. Benden bir hücre daha meydana gelecek. Ama bu hücrenin bendeki gibi bir DNA'ya ihtiyacı var. Dur, ben tam bu bölünme esnasında bir DNA'yı kopyalayayım da hemen o hücreye vereyim de sonra da o hücre ikinci adımda o da bölünebilsin. Bu bilgi nereden gelecek? Hangi evrimde bunu siz evrimci vatandaşlara soruyoruz, açıklayabilirsiniz? Yani fonksiyonel olması lazım. Bu da yetmez. Akıllı, şuurlu, yani canlı olması gerekiyor. Yani basit moleküllerde atomlardan oluşuyor değil mi madde? Her türlü kombinasyonu yapın o atomlara. Bir enzimi oluşturdunuz diyelim. Büyük, küçük fark etmez. Canlı bu. Canı nasıl açıklayacaksınız? Yani hareketli, evet. Yani şuuru var, aklı var. O nasıl olacak evrimle? Orada sessizlik oluyor tabii. Kendi kendine yapıyor. İşte doğa ana, tabiat ana, kayalar, kaya baba.
Zaten biyoloji kitaplarında yazıyor. Yani hayat sadece hayattan gelir diyorlar.
Tabii,
yani
bu kendi şey, evet,
biyogenez diye bir kural olarak var bu. Evrimciler de söylüyor bunu. Yani Darwin, dünyanın en ünlü Darwinist biyoloji kitaplarında biyogenez, yani hayat hayattan gelir, kabul ediliyor. Şimdi hayat hayattan gelir. Biz biliyoruz ki bugün bilimsel olarak bir hücre olduğu zaman mutlaka o başka bir hücreden üremiştir. İlk hücrenin, yani ilk hayatın, ilk canlılığın ürediği başka bir hayat var demektir o. Değil mi? Hayat evet. hayattan geliyor. Evet. İşte o Allah'ın hay sıfatının tecellisi. İnşallah. Hayatın sahibi olan Allah'ın hay sıfatının tecellisi o. İnşallah. İnşallah. Hayat yalnızca Allah'ın dilemesiyle başlar, devam eder ve sona erer.
Maşallah. İnşallah. İnşallah.
Yani kendileri de aslında biliyorlar. Çok net biliyorlar. Yani evet. bu evet. kepazeliklere kimse inanmaz zaten. Darwin de inanmıyor. Hepsi evet. itiraf ediyor. Darwin evet. diyor ki bu evet. hipotez paçavrası diyor. Rezalet diyor yani bu. Evet. Yani böyle bir şey yok diyor aslında. Ama İşte Allah'ı inkar etmek adına evet. yapılan bir evet. Allah, o da Allah'ın dilenmesi tabii, o da bir mucize. Yani Allah zaten şeytandan Allah'a sınırım. Şaşıracaksan asıl onların toprak iken biz mi diriltileceğiz demelerine şaşır diyor Allah. Evet. Yani bu Darwinizm çok şaşırılması gereken bir konu. Evet. Allah'a inanmak çünkü o kadar normal yani normal değil mi? Allah affetsin. Yani makul olan değil mi? Aklın gereği olan bu. Yani herkes böyle karmaşık bir konu yok. Allah'ın yarattığı çok açık. Her şeyi Allah yaratmış. Yani bir görüntü var. Ve o görüntünün sahibi var. Yani böyle genetikçi, moleküler, biyolog olmaya gerek yok.
Evet.
Öbürü çok şaşırtıcı. Yani bu kadar bir yalanı böyle binlerce yalanla ondan sonra ayakta tutmaya çalışmaları çok şaşırtıcı ve mucize. Hocamız demişti ona. Yani küfrün varlığı Allah'ın yarattığının bir delili. Çok net bir delili. Yani böyle garip mantık örgülerinin değil mi? Çarpık mantıkların olması Allah'ın varlığının bir delili zaten inşallah. İnşallah. O da Allah'ın dilemesiyle oluyor çünkü.
İnşallah. Şimdi bu mesela hücrede dedik bir sürü kanalın olması lazım. Çünkü hücre içindeki malzemeler dışarıdan temin ediliyor. Ama böyle zarı korunaklı olması lazım. Özel kanallar olması gerekiyor. O kanallar da mesela protein yapılarından oluşuyor. Protein yapılarındaki o şeyler özellikle helix denilen yapılar kullanılıyor. O helix denilen yapılar birbiriyle uyumlu bir şekilde olması gerekiyor. Veya bazen de o zarda olan yapılar bir uyarıyla beraber biri diğeriyle birleşecek şekilde olması lazım. Mesela orada bazı seçimler var. Aminosit seçimleri. Şimdi bu bir yapı. İşte bu da başka bir yapı. Özellikle glisin denilen bir aminosit var. İşte bu farklı olan proteinleri birleştirmede faydalı. Yani çünkü az yer kaplıyor ve birbirleriyle gelmesine müsait olmuş oluyor. Şimdi böyle bir mesela glisin aminositin belli yerlerde kullanılması ve bunun bu proteinleri birleştiriyor olması, birleştirmesine yardımcı olması nedir? Bütünü gören bir gözü gerektirir. Yani bir yerde bir protein var, başka bir yerde bir protein var, başka bir yerde bir protein var ve bunların birleşmesinin bir fayda getirdiğini bilen bir akıl da lazım. Çünkü o kanal çok sayıda proteinin her birinin tam düzgün şekilde bir araya gelmesiyle bir anlamı var. Dolayısıyla kademe kademe yani ufak ufak bir fayda diye bir durum söz konusu değil. Bütün o glisinlerin önceden bütünüyle o doğru yerde olması lazım.
Evet.
Mutasyonlarda bir anda bütün bir DNA, bütün bir gen dizileri inşa etmiyorlar ki. Onların kendileri de bunu itiraf ediyor. Her şey önceden Allah'ın ol demesiyle Allah'ın ol emriyle aniden olmuştur inşallah.
İnşallah. Bitirelim yavaş yavaş
evet,
inşallah.
O ayeti okuyup bitirelim evet, istersen. Senin söylediğin ayet inşallah. Kovulmuş şeytanı Allah'a sınırım. Rad suresiydi o ayet. Sure. Eğer şaşıracaksan asıl şaşkınlık konusu onların şöyle söylemeleridir. Biz toprakken mi? Gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız? İşte onlar Rablerine karşı inkara sapanlar. İşte onlar boyunlarına ateşten halkalar geçirilenler ve işte onlar içinde ebedi kalacakları ateşin arkadaşları onlardır.
Maşallah. Elhamdülillah. Bizi yarın inşallah 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal Avrupa ve Çay TV'den tekrar edebilirsiniz. Tekrar ediyoruz. harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal Avrupa ve Çay TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.